Merhabalar, İçe Hareketi'nin Nivezim 101 podcast'ine hoş geldiniz. Bu hafta mülteci meselesini konuşacağız. Karşımda Profesör Doktor Murat Erdoğan var. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi, hoş bulduk.
Hocam biz sizi çok yakından tanıyoruz. Fakat sizi tanımayanlar için kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
Memnuniyetle. Uzun süre Hacettepe Üniversitesi'ndeydim. Onun için birçok kişi beni Hacettepe Üniversitesi'nden bilir. Daha sonra Türk Alman Üniversitesi'ne geldim. Yaklaşık 3 senedir de Türk Alman Üniversitesi'ndeyim. Genelde göç çalışan, Avrupa Birliği çalışan birisiyim. Bu göçün farklı yönlerini, hem gönüllü göçleri hem zorunlu göçleri çalışıyorum. Bir de benim özel çalıştığım ve çok zevk aldığım alanlardan birisi de karikatür alanıdır. Bu siyasi karikatürler, özellikle Avrupa'daki siyasi karikatürler üzerine çalışmalar yapıyorum. En genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Onun dışındakileri zaten konuşma esnasında ifade ederim.
Evet hocam, yıllardır sizden sürekli duyduğumuz bir konu vardı. Suriyeliler, Suriyeli ve mülteci meselesi Türkiye'ye gelmeden önce de siz çoğu zaman savaş başladığı andan itibaren, hatta orada politik olaylar başladığı andan itibaren bizlerle bu konuyu konuşuyordunuz, uyarıyordunuz. Gerekli kişilere de mesajları iletiyordunuz. Fakat biraz geç oldu insanların sizi dinlemesi diyelim. Bu göç meselesinin, mülteci meselesinin genel bir çerçevesinde bir tarihsel sürecini kısaca anlatabilir misiniz?
Memnuniyetle. Şimdi bu senin az önce söylediğin, yani göçü konuşmak, göçle ilgili gelişmeleri takip etmek, hani hepimizin kendi alanı var. Bu alan üzerine biz de kendi çalışma alanımıza konsantre olup bu alandaki gelişmeleri takip ediyoruz. Ama bizim memleketimizde şöyle bir gerçeklik olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Yaptığınız şeyin niteliğinden daha çok sizin alıcınızın kim olduğu önemli. Hele siyasete yansıyacak bir şeyler yapabilmeniz için alıcınızla bayağı yakın dirsek temasında olmanız gerekiyor. Yoksa söyledikleriniz zaten çok fazla bir dikkat çekmiyor. Hani bizim gibi liberallerin bu konudaki şansının böyle çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla bizim söylediklerimizin temel alındığı ya da esas alındığı politikalar öyle kolay kolay gerçekleşmez. Ama onların söylediklerinin çerçevesine sağına soluna bir şeyler eklenir. Öylece çıkar şeyler. Şimdi Türkiye ve dünyadaki genel mültecilikle ilgili olarak en temel bilgilerle başlayalım isterseniz. Dünyadaki insan hareketliliği her dönemde oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Bu doğal olarak daha hızlanıyor. Ama bir denge var. O denge öyle kolay bozulmuyor. Dünya nüfusuyla ilişkilendirdiğimizde son 100 senedir genelde dünya nüfusumuz yaklaşık %3'ü civarındaki hareket halinde. Yani öyle kıyametleri koparacak kadar çok insan gezinmiyor. Ama %3 tabii bugünkü dünyada iyi bir rakam ediyor. Bugün dünyada 270 milyon civarında uluslararası göçmen olduğu hesaplanıyor. Bunun içinde bizim insanlarımız da var, işte Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da vesaire. Onun dışında bir de bizim aslında bugünlerde Türkiye'de göçü çok daha güncel ve önemli hale getiren zorunlu göç mağdurları var. Zorla yerinden edilmiş olanlar var. Hani liberaller olarak bizim aslında daha çok ilgi duymamız gereken alanlardan birisi. Bunların sayısı da yaklaşık 70 milyon. Bunların içinde 25 milyonun mültecilik statüsü almış, diğerleri almamış ama yine de bir biçimde zorunlu göç mağduru olduklarını biliyoruz. Birleşmiş Milletler bunları tescil ediyor. Bunların yaşadığı dram daha farklı bir dram. Çünkü bu iki grup, yani göçmenler, uluslararası göçmenler, bunlara ekonomik göçmen de deniliyor. Uluslararası göçmenler bir biçimde daha iyi bir hayat arayışında olan ve belirli bir biçimde, belirli anlaşmalarla başka ülkelere gidip çalışan insanlar. Ve onun için de hep gelişmiş ülkelere giderler. Gelişmiş ülkelerde bunları çağırırlar. Yani çünkü sizin ihtiyacınız vardır insana. Dolayısıyla dünyanın her yerinde gelişmiş ülkeler insan kaynağını dışarıdan tedarik ederler. Biz de biliyoruz ki bu ülkelerde genelde doğum oranları düşer, evlenmeler azalır, işte ne bileyim çocuk sayıları gayet azalır ve yaşlanır nüfus. Böyle de olunca dışarıdan genç nüfuslara ihtiyaç vardır. Ekonominin dönmesi, çalışabilmesi için bir ilişkidir. Bu her taraf kazanır. Yani hem ülkesinde zor durumda olan gelir kazanır, hem geldiği ülkeye katkı sağlar vesaire vesaire. Ama konu mülteci olunca, yani zorla yerinden edilmişler olunca işin rengi değişiyor. O zaman herkes veba görmüş gibi kaçıyor. Kimse mülteci almak istemiyor. Onun için dünyadaki göçmenlerin %80'inden fazlası gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Ama söz konusu mülteci olunca mültecilere bir bakıyorsunuz. Bunların %80'inden fazlası bu sefer yoksul ülkelerde yaşıyor. Şimdi son yıllarda Türkiye 2014'ten beri ve 2016'dan beri de Almanya dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeler top 10 içine girdiler. Ama eskiden bunlar da yoktu. Kim vardı? Kongo, Uganda, Pakistan, işte ne bileyim Ürdün vesaire gibi kendilerine mecali olmayan ne yazık ki çok zor durumdaki ülkeler bir de mülteci alırlardı. Peki mülteci nasıl alırlardı? Şimdi mültecilik olayı genelde bir varsayıma dayanır. O varsayım şudur. Her vatandaş kendi devletinin korunması altındadır. Güzel. Ama tabii yükümlülüklerimiz de var. Vergi de vereceğiz, askere de gideceğiz, bilmem ne bilmem ne. Bunlar ayrı. Ama her vatandaşa devleti bir koruma sağlar. Ama bazen devletiniz size bu korumayı sağlayamaz hale gelir. Yani çöker. Bazen de bu devletin size koruma sağlayacağı yerde size eziyet etmeye başlar. Hani bunun pek çok örneğini kendi topraklarımızdan biliyoruz. Etnik kimliğinizden dolayı, dininizden dolayı, ideolojik görüşünüzden dolayı, cinsel yöneliminizden dolayı herhangi bir şekilde sizin o ülkede barınmanıza imkan sağlamaz ya da size eziyet eder. O zaman siz başka ülkeden koruma talep edersiniz. İşte başka ülkeden koruma talep etmenin adı sığınmacılık ya da mülteciliktir. Bu şekilde dünyada milyonları aşan insanlar var ve şu an Türkiye dünyada en fazla mülteci barındıran ülke haline geldi. Bu süreç daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Öyle kolay ortadan kalkmayacak gibi görünüyor. Karamsar bir görüş olarak bakabilirsiniz ama gerçeklik böyle. Çünkü dünyadaki ekonomik dengesizlikler, gelir dengesizlikleri her geçen gün daha da büyüyor. Dünyadaki diktatörler yapılar azalacağına artıyor. Daha modern teknikler kullanarak diktatörler yapılar daha da güçlenebiliyor. Arap Baharı'nda işte 2010-2011'de böyle bir heyecanlandığımız, heveslendiğimiz aman dünyaya demokrasi geliyor, diktatörlükler çöküyor, millet egemenliği olacak dediğimiz düşüncelerin, hayallerin, heveslerin ne kadar kısa zamanda insanların kursağında kaldığını biliyoruz. Çünkü bu öyle hadi ince olabilecek süreçler değil. Bunlar için çok uzun süreçlere, uluslararası dayanışmaya ve birazcık da bilince ihtiyaç var. Bunlar olmayınca bu diktatöryel yapılar devam ediyor. Bunun neticesi de işte kendi insanına eziyet eden ya da kendi insanını koruyamayan insanlar başka yerlere gitmek durumunda kalıyor. Yani çok basit bir örnek vereyim. İran'dasınız. Din değiştirmiş olabilirsiniz. Ya da ne bileyim ben eşcinselsiniz. Bunun bir yaptırımı var o ülkelerde. Ve o zaman o ülkenin sizi koruyacağına size eziyet etme durumunda kalır. O ülkeden kaçmak durumunda kalırsınız. Ve o zaman da işte mültecilik olayı ortaya çıkar. Dolayısıyla en genel çerçevede, küresel anlamda göçmenler ve mülteciler konusunda böyle bir durum yaşıyoruz. Bu azalmayacak, artacak. Biz de kendimizi ona göre ayarlamamız gerekiyor.
Evet hocam. Peki bu özellikle Covid döneminde biliyorsunuz gündemimiz çok değişti. Benim gördüğüm kadarıyla yanlışsam lütfen düzeltin. Mültecilerden bahseden neredeyse kimse yok. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an mülteciler Covid salgını dolayısıyla Türkiye'de hangi zorluklarla karşı karşıyalar?
Yani insan tersini söyleyeyim. Ben iyi ki de bugünlerde kimsenin mültecilerden söz etmiyor. Etseydi çünkü Allah belalarını versin. Onlar geldiler böyle oldular denilirdi yani. Hatta onların daha çok mikrop yaydığı söylenirdi. Onların daha vebalı olduğu söylenirdi. Yani gündeme gelmemesini bir avantaj olarak bile konuşmak mümkün şu an. Yani ne yazık ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu Covid başladığında genelde şöyle bir algı oldu. Vay be nasıl güzel bir virüs. Hiç böyle zengin yoksul tanımıyor. Herkese bulaşıyor. Ama sonra anladık ki bu o kadar kolay bir şey değil. Tamam zengine yoksula bulaşma şeyi yüksek ama insanlar bunun bilincine vardığı andan itibaren o zenginler kendini koruyabilecek olanlar bir biçimde kendilerine tedbirler alabildiler. Ama yoksul olanlar ister mülteci olsun ister ülkenin kendi yoksulları olsun onların bununla mücadele edebilme lüksleri çok fazla yoktu. Hani liberal bir söyleyişi de bayağı böyle sosyalist giden bir şey gibi oldu bu ama netice itibariyle hani ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin bir biçimde kendi hayatlarını sürdürebilme mücadelesi bu riski daha da artırıyor. Şimdi biz bugünlerde otobüse binmiyoruz, taksiye binmiyoruz, bilmem ne yapıyoruz çok zorunlu kalmadıkça. Ama günlük hayatımızı kazanmak zorunda olan insan olsak, yani eve o gün ekmek gelmesi gerekiyor. Eve o gün bir tas yemeğin pişebilmesi için bir şey gelmesi gerekiyorsa o zaman her türlü riski alırsınız. Yoksullar da bunu alıyor. Şimdi COVID günlerinde mülteciler Türkiye'de. Biz az önce de söyledim. Dünyada 2014'ten bu yana dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz. 2011'de yani bu dünya birincisi olmadan 3 sene öncesinde Türkiye'de toplam 58 bin mülteci vardı. Kimsenin umurunda bile değildi yani. 58 bin. Ne olacak yani? Şu an İstanbul'un bir semtinde olandan daha az. Ama şu an birdenbire milyonlara ulaştı bu sayı. Şu an Türkiye'de 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere, 330 bini, 30 bini başka ülkelerden olmak üzere minimum 4 milyon mülteci var. Ayrıca bizim düzensiz göçmen ya da hani daha çok kaçak göçmen, illegal göçmen olarak tanımlanan ama bizim düzensiz göçmen dediğimiz, çünkü bir insanı illegal olarak nitelemeye karşı çıktığımız için bunu böyle kullanıyoruz. Bu düzensiz göçmen sayısı da 1 milyonun üzerinde. Yani ülkede şu an 5 milyonun üzerinde yabancı var ki bunlar ya mülteci sığınmacı durumunda ya da düzensiz göçmen durumunda. Şimdi bu sayılar, olağanüstü sayılar, bunu yönetmek de çok kolay bir şey değil. Devletin ta 2011'den bu yana Suriyeliler konusundaki politikası da böyleydi. Devletin bu insanlara bir katkı vermesi söz konusu değil, veremiyor. Yani gücü de yetmiyor, vermiyor da. Bu konuda çok spekülasyonlar oluyor ama hiçbirisinin şeyi yok, gerçeği yok. Eninde sonunda devlet bu insanlara belirli standartlarda imkanlar sağlayabiliyor. İşte okul gibi, sağlık gibi vesaire. Ama bir mali destek sağlayamıyor. Böyle olunca bu insanlar dışarıda çalışmak zorundalar ve çalışıyorlardı. Şimdi Türkiye'de mültecilerle ilgili bir tane yardım programı var. Kapsamlı bir yardım programı. O da Avrupa Birliği'nin verdiği bu meşhur 3 artı 3'ten gelen bir para. Onun içinden su yardımları, sosyal uyum yardımları adı altında, onun İngilizcesi ESSN. Şu an 1,7 milyon Türkiye'deki yabancı bundan yararlanıyor. Bunun 1,5 milyonu Suriyeli, 200 bini de Suriyeli olmayanlar. Ama aldıkları parayı söyleyeyim. 120 TL aylık. 120 TL aylık. Bu parayla büyük şehirde yaşayacaksınız ya da hayatınızı idame ettireceksiniz. Mümkün değil. Ha nedir? 5 kişilik ailesiniz, 6 kişilik ailesiniz. O zaman toplam para 1000 lira falan oluyor. O zaman işte kiranızı ödüyorsunuz vesaire. Ama onun dışında Türk devletinin ya da başka kurumların Türkiye'de bulunan o 4-5 milyon insana ulaşacak hiçbir mali katkısı yok. Geriye kalan tek şey var, çalışacaklar. Çalışıyorlar. Nerede çalışıyorlar? İşte herkes diyor kayıt dışı ekonomide çalışıyorlar. Sanki Türkiye'de herkes kayıtlı çalışıyormuş gibi. Arkadaşlar Türkiye'de 82 milyonluk nüfusun 32 milyonu aktif çalışır. Bu 32 milyonun içinde %33, TÜİK'in rakamıdır bu, kayıt dışı çalışır. Yani Türkiye'de yaklaşık 10 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kayıt dışı çalışır. Türkiye ekonomisinin en önemli hastalıklarından birisidir. Öyle kısa vadede de tedavi edilecek bir şey değildir. Türkiye'deki mülteciler doğal olarak kayıt dışı ekonomi içinde çalışıyorlar. Kendi hayatlarını, günlük hayatlarını sürdürebilmek için. Bu anlamda doğal olarak risk altına giriyorlar. Türkiye'deki kamplarda çok az Suriyeli var ya ve diğer mülteciler çok az sayıda. Yani toplamın %1'i bile değil artık. 63 bin Suriyeli şu an kamplarda yaşıyor. 7 tane kampta. Kampların durumu iyi nispeten. Modern kamplar, sonradan yapılmış kamplar, işte konteyner, birbirinden bölünmüş alanları olan, sağlık imkanlarının sağlanabildiği, insanların izole edilebildiği. Bu bir avantaj tabii ki. Ama diğer insanlar, yani diğer mülteciler nerede yaşıyor diye baktığında genelde büyük şehirlerin yoksul kitleleriyle bir arada yaşadıklarını, o çevre mahallelerde ya da semtlerde barındıklarını görüyoruz. Oradaki bir Türk'ün taşıdığı risk neyse, Suriyelinin ya da ne bileyim Afganistanlı'nın ya da Iraklı'nın ya da İranlı'nın taşıdığı risk de aynı risk. Doğal olarak bu konuda herkesin, özellikle de günlük hayatını idame ettirmek zorunda olan insanların bir riski var. Şimdi devletin bir takım önlemleri olduğu işte, işinden ayrılmak durumunda kalanlara vesaireler. Ama bunlar hep kayıtlı olanların üzerinden yapılan uygulamalar. Onun bile anca bir bölümüne ulaşılabildi. Kayıt dışıysanız zaten ister Türk olun, ister Afgan olun, ister Suriyeli olun hiç fark etmez. Bu tip yardımlardan yararlanma şansınız yok. Dolayısıyla bu grup bir risk grubu kendi içinde ve toplumun tamamı için. Bu konu gerçekten çok fazla gündeme gelmedi. Gelmemesini ben alamet olarak görüyorum. Çünkü bir anda Suriyeliler ya da diğer mülteciler bir sorunun, birdenbire küresel bir sorunun öznesi haline getirilebilirdi. Bugüne kadar en azından olmamasına sevinmek lazım.
Hocam belki bu vesileyle biraz şunu da konuşabiliriz. Bir nefret söylemi, toplumdan bir dışlanma. Siz diyorsunuz ya ben daha iyi bile görüyorum bunu, iyi ki gelmemişler diye. Hem de bu çerçevede liberal bir bakış, mültecilik meselesinde liberal bir bakış nasıl olmalı sizce?
Şimdi Nisa, önce şunu söylemek lazım. Türkiye'deki 82 milyonun ne kadarı vatan hainidir sence? Neredeyse 150 milyonu. Yani her birimizin en az iki tane vatan hainliği unvanı vardır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani nefret söylemi falan diyoruz ya Türkiye'de. Belirli özel gruplara yönelik nefret söylemi. Ya abi Allah rızası için biz zaten her gün birbirimizden nefret eden bir toplumuz. Tuttuğumuz takımda, tuttuğumuz şarkıcıda, zaten siyasi alanlarda. Dolayısıyla belirli gruplar için nefret söylemeden söz ederken ne olur bu büyük tabloyu kaçırmayalım. Türkiye'de kendi kendisinden bile gayet sorumlu, herkesin birbirini vatan haini bilmem ne olarak nitelediği bir ülkede sonradan gelenlere yönelik ayrıştırmanın olmaması absürt bir şey olur. Olur yani. Eli mahkum olacaktır. Dolayısıyla önce bir kendimize bakmamız lazım. Yani bizim kendi içimizdeki gerginlik siyaseten belirli kitlelere yarıyor olabilir. Ama o gerginlik ve nefret bulaşıcı bir şey. Herkese bulaşıyor. Hele bir de buna bir özne gerekecekse bundan daha güzeli yok. İşte mülteciler. Şimdi Türkiye'de hükümetin mülteciler konusundaki politikalarında bir takım olumlu sayılabilecek şeyler var ama olumsuz sayılabilecek şeyler de var. Olumsuzlardan bir tanesi şu. Türkiye hükümeti bunu bir araç haline dönüştürdü. Dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz. Bununla övünür bilmiyorum. Niye övünmek gerekiyor onu da bilmiyorum. İşte duvarlar örüyor öbürleri, çitler örüyor. Biz bağrımızı açtık. Ne kadar açtık? Sonra baktık ki olmuyor. Duvar örmeye başladık. Şu an dünyanın en uzun Çin Seddi'nden sonraki duvarı Türkiye'de. Yani bu işler öyle baba baba laflarla falan yürümedi. Bir noktadan sonra da durdu. Dolayısıyla şu an hükümetin söylemi de değişti. Kimse artık ne Ensar'dan söz ediyor, ne yeni gelenleri kabul etmekten söz ediyor. Şu an bizim Suriye sınırımızda 1 milyona yakın insan var. Türkiye'ye girmek istiyorlar. Türkiye engel oluyor. Niye oluyoruz? Yani ne güzel alsaydık işte hani alabiliyorduk. Demek ki bu iş o kadar duygusal söylemlerle gitmiyor. Şimdi nefret söylemi bu bakımdan hükümetin politikalarıyla da ilgili. Çünkü Türkiye'deki Suriyeliler konusu sadece sosyal bir sorun değil. Bu aynı zamanda siyasi bir sorun. Erdoğan'la etiketlenen, Ahmet Davutoğlu ile etkilenen, AK Parti hükümetiyle etiketlenen falan. Öyle olunca da bu konudaki tartışmanın da insan hakları temelinde yürümesi öyle çok kolay olmuyor. Çünkü herkes birbirini suçlama derdinde. Birisi işte Esad'ın arkadaşları, birisi Esad'ın düşmanları, öbürü bilmem Suriye halkının düşmanı, dostu vesaire diye böyle bir tartışma var. Şimdi liberal duruş bunda ne olur? Bizim işimiz bu anlamda eğer gerçekten hani inançlı liberal dersek bunun anahtar aslında açık. Biz insanlara insan anlamında değerini veriyoruz. Her insanın bir diğer insan kadar hakkının, hukukunun olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bizim için ne onun etnisitesi, ne onun bağlı olduğu ülke, vatandaşlık aldığı ülke, ne dini özelliği, ne de teninin rengi bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu konuda bizim içimizin en rahat olan kitle biziz. Çünkü her insanın sığınma hakkı var, yaşama hakkı var, onuru kırılmadan hayatını sürdürme hakkı var. Dolayısıyla bizim burada bu konudaki bir ayrımcılığın içine düşmemiz zaten absürt olur. Dolayısıyla gerçekten hani ben bir akademisyen olarak, liberal bir akademisyen olarak bunun rahatlığını yaşıyorum en azından. Ben Almanya'daki Türkleri çalışırken de aynı rahatlık içindeydim. Çünkü orada da Türkiye bir şey yapılsın diye bir şey söylemiyordum ya da yapılmasın diye. İnsan onuruna ve herkese uygun uygulamalar yapılsın istiyordum. Burada da. Şimdi biz Almanya'ya gittiğimizde esip gürlüyorduk. Diyorduk ki yani ben değildi ama görüyordum öylelerini. İşte burada ana dil haktır. Bu çocuklara ana dilde eğitim verilmeli, Türkçe eğitim verilmeli Almanya'da. Alman hükümeti bunun para harcamalı falan diyorduk. Sonra bak bizim kendi memleketimizde Kürtlere bile vermiyorsun. Sonradan gelen Suriyeli'ye Arapça ders vermen zaten neredeyse kıyamet koparacak bir şey. Bizim bu konulardaki prensip duruşumuzu kaybetmemek için ortaya koymamız lazım. Bunu kısmen koyduğumuzu da düşünüyorum. Yani liberal çevreden bu konuyu çalışan pek çok insan var. Bir de liberal çevreden olan yeni bir grup da var. O grup beni çok eğlendiriyor. Eskiden göçle hiç alakası olmayan ama birdenbire göç uzmanı olan, çünkü o liberal olarak söylemesi gereken siyasi eleştirileri söyleme yeteneğini bir biçimde devretmiş ve birilerini kızdırmamaktan korkan insanlar birdenbire göç uzmanı oldular. Bu da çok eğlenceli bir başka liberal dönüşüm. Bunu da ayrıca incelemek lazım. Her neyse, biz liberaller olarak eğer göçmen politikalarından söz ediyorsak hak temelli, insan temelli bir çerçeveye oturması gerekiyor. Bu konuda da zaten burada bir etnisite ayrımı vesaire bir şey yapmamız gerekmiyor. Ama bir noktadan da altını çizeyim, hayalde kurmayalım. Biz şunu anladık, mülteci krizinde de daha önce de başka örneklerde de, eninde hatta koronada bile, eninde sonunda bu dünya ulus devletler üzerinden yürüyor. Reel politika kendisini belli ediyor. Her ülke kendi başının çaresine bakıyor. Yani siz liberalim diye bütün ülkelere kapınızı açamıyorsunuz. Siz liberalim diye aman kardeşim hoş geldin buyur edemiyorsun. Kendi kapasitene bakman gerekiyor ve kendi kapasiten içinde kendi ülkendeki toplumdaki kırılma alanlarına, yeni kırılma alanları ekleme riskini dikkate alman gerekiyor. Benim en büyük endişelerimden birisi şu. Mesela Türkiye'de Suriyeli mültecilerin maliyeti konusu tartışılır. Bugünlerde de hatta onunla ilgili bir şey yazıyorum. Benim için en büyük maliyet nedir söyleyeyim. Benim için en büyük maliyet birkaç sene sonra Türkiye'de çok daha etnisite dayalı, çok daha ırkçılığa dayalı bir milliyetçiliğin patlaması ve Suriyelilerin de kendi milliyetçiliklerini öteki Türkler olmak üzere geliştirmesi. Bundan daha büyük maliyet görmüyorum. Yoksa 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar, 100 milyar harcarsın. Para değil bu işin asıl şeyi. Asıl olan toplumdaki o gerginlik ve kırılganlık alanlarına Türkiye'de işte geleneksel Kürt ve Alevi olayının yanı sıra bir de Suriyeli boyutu eklenmiş olacak. Ve bu boyut bizim önümüzdeki yıllarda gerçekten hak temelli düşünen, birey temelli düşünen insanlar için ciddi bir sıkıntı yaratmaya başlayacak. Bu konuda şeyimizi, hattımızı kaybetmememiz lazım. Bunu umut etmek istiyorum en azından.
Gerçekten bir genç bu kaydı dinlediği zaman eminim ki mültecilere karşı bakış açısında çok farklı perspektifler elde edebilecektir. Ben şunu da çok merak ediyorum. Son olarak demiştim ama yine son olarak diyeyim. Liberalizme yatkın ya da liberalizme ilgi duyan ya da liberal bir genç mülteci akranlarına, göçmen akranlarına tam olarak bireysel hayatında insan hakları çerçevesinde eşit davranmalı, evet, nefes söylemi yapmamalı. Burada belki küçük bir ulusa sesleniş alanı doğuyor size. Ne demek istersiniz son olarak o gençlere gerçekten? Çünkü bizim bence bunları duymaya da, pratik şeyleri duymaya da çok ihtiyacımız var.
Şimdi şöyle Nisa, ben bu konuda sahada çalışan çok insan biliyorum. Yani bireysel olarak ya da STK'lar altında ya da uluslararası kurumlar altında. Sonra bakıyorsun, mesela Urfa'da 450 bin Suriyeli var. Adam orada 100 kişilik bir proje yapmış. O 100 kişilik projeyi ballandıra ballandıra anlatıyor. Sonra diyorsun ki, ya kardeşim bak burada 450 bin var. Sen 100 kişilik bir işten söz ediyorsun. Şimdi bunun doğru tarafı da var, yanlış tarafı da var. Biz dünyadaki herkese dokunabilecek ve herkesin hayatını düzeltebilecek bir şansa hiçbir zaman sahip olmayacağız. Öyle bir şey hiç kimsenin elinde olmayacak. Ama dokunduğunuz bir insanın tam da işte liberal bakışla o bir insanın değerini hiç unutmayın. Dokunabileceğiniz o bir insanın hayatı bambaşka bir şeye evriliyor. Dokunmadığınız uzakta kalan insanın hayatı başka bir şeye evriliyor. Dolayısıyla bu konuda umutsuzluğa kapılmamak lazım. Yani hocam bizim memlekette 4 milyon var, ben hangi birine ulaşacağım? Hadi bir tanesine komşuluk ettim, öbürüne merhaba dedim, diğerine de geçenlerde şöyle bir destek sağladım ama hepsine de yetişemem. Yetişemezsin. Böyle bir hırsın içine girmeye ve o hırsın sonrasında da hayal kırıklığına uğramaya gerek yok. Ulaşabileceğiniz herkes kıymetlidir. Ama bu konuda yapacağımız temel şey şu, liberaller olarak. Bizim, tamam, hiçbir zaman iktidarı yöneten bir güç olmayacağız. Ama iktidarda etkide bulunabilecek, ama iktidara telkinde bulunabilecek temel hakları, birey haklarını, bireyin merkeziliğini ifade edebilecek bir söylemimiz var. Bu söylem öyle ya da böyle bir biçimde bir algıdır ve bu algı da bütün siyasete yansıyor. Yani şu an Türkiye'nin en muhafazakar partilerinden en soldaki partilerine kadar o söylemler içinde bunun uçlarını görürsünüz. Dolayısıyla bir, bireysel çabalarımıza devam etmeliyiz. Bundan hiç umudumuzu kesmemeliyiz. Ama iki, bu konudaki genel söylemin, yani hak temelli, birey temelli bir dünya tasavvurunun savunuculuğunu sürekli yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Arkadaşlar,
umarım faydası olur.
Hocam olmaz mı? Sizi yakalayamıyorduk zaten.
Teşekkür
Murat
ederim.
Hoca'yı takip edenler bilir. O televizyon programından o televizyon programına. Oradan oraya. Covid size de bize de yaradı hocam. İki taraflı bir şu an
aynen, aynen.
Durumu oluştu.